Ayrım 4. Önce gök gürlemesini andıran bir patlama oldu. Yer hafifçe sarsıldı. Sonra bir makineli tüfeğin yaylım ateşini duyduk. Ta ta ta ta. Baba diye haykırdı Hasan. Hemen ayağa fırladık. Koşarak oturma odasından çıktık. Ali'yi holde deli gibi toparlarken bulduk. Baba neydi o ses diye çığırdı Hasan. Ellerini babasına doğru uzatarak. Ali kollarıyla ikimizi de sardı. Beyaz bir ışık çaktı. Gökyüzünde gümüş rengi bir parıltı verdi. Bir kez daha çaktı. Onu bir mitralyözün hızlı kesik takırtısı izledi. Ördek avlıyorlar dedi Ali boğuk bir sesle. Ördekler gece avlanır biliyorsunuz, korkmayın. Uzaktan uzağa bir canavar düdüğü duyuldu. Bir yerlerde bir cam kırıldı. Biri bağırdı. Sokaktan insan sesleri geliyordu. Yataklarından fırlamışlardı. Büyük bir olasılıkla hala pijamalıydılar. Saç baş dağınık, gözler şiş. Hasan ağlıyordu. Ali onu kendine çekti, şefkatle kucakladı. Daha sonra kendime Hasan'ı kıskanmadığımı söyledim, hem de hiç. Sabahın ilk saatlerine kadar öyle sarmaş dolaş kaldık. Silah sesleri, patlamalar bir saatten de az sürdü ama ödümüzü koparmıştı. Çünkü o güne kadar hiç silah sesi duymamıştık. O sıralarda bu tür sesler bize yabancıydı. Bombaların, makineli tüfeklerin sesiyle büyüyen Afgan çocukların kuşu henüz doğmamıştı. Yemek salonunda birbirimize sokulduk, güneşin doğmasını bekledik. Hiçbirimiz bir yaşam tarzının sona erdiğini farkında değildik. Bizim yaşam tarzımızın henüz sona ermemişti belki ama sonun başlangıcıydı. Sonu, yani resmi sonu, önce Nisan 1978'de komünistlerin darbesiyle, sonra da Aralık 1979'da Rus tankları Hasan'la oyun oynadığımız sokaklara girdiği, tanıdığım Afganistan'ı öldürdüğü ve hala sürüp giden kanlı dönemi başlattığı gün geldi. Gün ağarmak üzereyken babanın arabasının sesini duyduk. Arabanın kapısı çarpılarak kapandı, koşan ayaklar basamakları dövdü. Sonra babam eşikte göründü, yüzünde bir şey vardı. Hemen tanıyamadığım, çünkü daha önce hiç görmediğim bir şey, korku. Emir, Hasan diye bağırarak kolları ardına kadar açık bize doğru koştu. Bütün yolları kesmişler, telefon da çalışmıyor, delirecektim. Bizi kollarına aldı. Bir an, kısacık bir an, o gece olanlara artık ne olduysa sevindim. Ördek filan avlamıyorlardı elbette. Aslında o gece 17 Temmuz 1973 gecesi pek bir şey vurulmamıştı. Kabil ertesi sabah uyandığında monarşinin tarih olduğunu gördü. Kral Zahir Şah yurt dışında İtalya'daydı. Onun yokluğunda kuzeni Davut Han kralın 40 yıllık saltanatına kansız bir darbeyle son vermişti. Hasan'la birlikte ertesi sabah babamın çalışma odasının önüne çömeldiğimizi anımsıyorum. İçeride baba ile Rahim Han çaylarını yudumluyor, Kabil radyosundaki darbe haberlerini dinliyorlardı. Emir Radi'ye fısıldadı Hasan. Ne? Cumhuriyet ne demek? Omuz silktim, bilmiyorum. Babanın radyosunda Cumhuriyet sözcüğünü yineleyip duruyorlardı. Emir Ağa, evet, Cumhuriyet demek babamla ben gitmek zorundayız mı demek? Sanmıyorum diye fısıldadım. Hasan biraz düşündü. Emir Ağa, ne? Babam da beni buradan göndermelerini istemiyorum. Gülümsedim. Bas seni eşek, sizi gönderen yok. Emir Ağa, evet. Gidip ağacımıza tırmanalım mı? Gülümsemem genişledi. Hasan'ın bir başka huyu da buydu. Her zaman en doğru şeyi söylemeyi bilirdi. Radyo haberleri gerçekten sıkıcı bir hal almıştı. Hasan giyinmek için kulübesine gitti. Ben de bir kitap kapmak için üst kata koştum. Sonra mutfağa gittim. Ceplerime çam fıstığı doldurdum. Dışarı çıktığımda Hasan beni bekliyordu. Bahçe kapısından fırladık. Sokağın karşı tarafına geçmiş, tepemize giden boş toprak patikada ilerlemeye başlamıştık ki birden Hasan'ın sırtına bir taş çarptı. Arkamızı döndük, yüreğim sıkışıverdi. Asef ile iki arkadaşı, Veli ile Kemal bize doğru geliyordu. Asef'in babası pilot Mahmut, babamın arkadaşıydı. Bizim evin güneyinde birkaç sokak ileride oturuyorlardı. Hurma ağaçlarıyla dolu, yüksek duvarlı, şık bir evdi. Kabil'in Vezir Ekber Han semtinde yaşayan bir çocuksan mutlaka Asef'i ve o ünlü paslanmaz çelikten muştasını tanırdın. Tadına bizzat bakmadıysan şanslı sayılırdın. Alman bir anneyle Afgan bir babadan doğan sarışın mavi gözlü Asef bütün çocuklardan uzundu. Zalimlik alanında hak edilmiş ünü onu sokakların bir numarası yapmıştı. Sözünden dışarı çıkmayan arkadaşları onu hoşnut etmek için yarışan mahiyetiyle birlikte mahallede bir han gibi dolaşırdı. Sözü kanundu. Hukuk eğitimine ihtiyacı olanlar için o çelik muşta en iyi eğitim aracıydı. Bir keresinde o muştayı Karteşçar bölgesinden bir çocuğa karşı kullandığımı görmüştüm. Asef'in pek de sağlıklı sayılamayacak bir parıltıyla dolan mavi gözlerinin nasıl kısıldığını, yüzünün gerilişini, o zavallı çocuğu bayıltıncaya kadar yumruklarken nasıl sırıttığını asla unutmayacağım. Vezir Ekber Han'dı, bazı çocuklar ona Asef Goşgor adını takmıştı. Kulak yiyen Asef. Yüzüne karşı söylemeye kimse cesaret edemezdi elbette. Asef'le bir uçurtma için kavga ederken bu lakabı onun yüzüne haykırma aptallığında bulunan, sonunda da sağ kulağını çamurlu bir hendekte aramak zorunda kalan zavallı çocuğun başına geleni bilmeyen yoktu. Yıllar sonra Asef'in nasıl bir yaratık olduğunu tanımlayan İngilizce bir sözcük öğrendim. Bu sözcüğün Farsça tam bir karşılığı yok. Sosyopat. Sosyal davranış bozukluğu olan, toplumsal tehlike arz eden, ruh sağlığı bozuk. Ali'ye musallat olan bütün mahalleli çocuklar içinde en acımasızı, en gaddarı Asef'ti. İşin aslı babalı hakaretinin mucidiydi. Hey babalı, bugün kimi yedin bakalım? Ha ha, hadi babalı, gülümse de görelim. Bazı günler içi yeni ilhamlarla dolar, tacizlerini allayıp pullardı. Hey yassı burunlu babalı, bugün kimi yedin? Anlatsana, seni çekik gözlü eşek. Şimdi de elleri kalçalarında lastik ayakkabılarıyla yerden toz bulutları kaldırarak doğruca üzerimize geliyordu. Günaydın, huniler diye seslendi bir elini sallayarak. En sevdiği hakaretlerden biriydi tekerlekler. Bizden yaşça büyük üç çocuk yaklaşırken Hasan arkama geçti. Kot pantolonlu, tişörtlü oğlanlar karşımıza dikildiler. Asef dudaklarında vahşi bir sırıtış, kalın kollarını göğsünde kavuşturdu. Bir kez daha Asef'in akı sağlığının tam da yerinde olmayabileceğini düşündüm. Hemen ardından da baba gibi bir babam olduğu için ne kadar şanslı olduğumu. Asef'in beni fazlaca itip kalkmamasının tek nedeni oydu. Çenesiyle Hasan'ı gösterdi. Hey yassı burun dedi. Babalı nasıl? Hasan sesini çıkarmadı, bir adım daha geriledi. Haberi duydunuz mu çocuklar dedi Asef pis pis sırıtarak. Kral gitti, beladan kurtulduk. Cumhurbaşkanı çok yaşasın. Babam Davut Han'ı tanır. Bunu biliyor muydun Emir? Babam da tanıyor dedim. Doğru muydu, değil mi? En ufak bir fikrim yoktu. Asef ağlamaklı bir sesle taklidimi yaptı. Babam da tanıyor. Kemal ile Veli pis pis güldüler. Ah keşke baba burada olsaydı. Eh Davut Han geçen yıl bize yemeğe geldi diye sürdürdü Asef sözünü. Buna ne dersin Emir? Bu ıssız yerde haykırsak sesimizi duyan olur muydu acaba? Babanın evi en az bir kilometre uzaktaydı. Ah ne diye evden çıkmıştık ki? Bir daha bize yemeğe geldiğinde Davut Han'a ne diyeceğim biliyor musun dedi Asef. Onunla erkek erkeğe konuşacağım. İki mert gibi. Anneme söylediğimi onu da söyleyeceğim. Hitler hakkında. İşte gerçek bir liderdi o. Büyük bir lider. Vizyonu olan bir adamdı. Davut Han'a Hitler'in başladığı işi bitirmesine izin verselerdi dünya şimdi çok daha güzel bir yer olurdu diyeceğim. Elimle ağzımı kapamama kalmadan şöyle dediğimi duydum. Baba Hitler'in deli olduğunu söylüyor. Bir sürü masum insanı öldürtmüş. Asef burun büktü. Annem de öyle söylüyor. Oysa annem Alman, daha iyi bilmesi gerekirdi. Buna inanmamızı istiyorlar, öyle değil mi? Gerçeği bilmemizi istemiyorlar. Onlar derken kimi kastettiğini bilmiyordum. Ya da hangi gerçeği gizlediklerini bilmek de istemiyordum. Keşke hiç ağzımı açmasaydım. Keşke başımı kaldırıp bakınca babanın geldiğini görseydim. Okulda verdiklerini değil, başka kitapları okumalısın dedi Asef. Ben okudum. Ve gözlerim açıldı. Şimdi bir vizyonum var ve onu yeni cumhurbaşkanı ile paylaşacağım. Ne olduğunu öğrenmek ister misin? Başımı salladım. Zaten söyleyecekti. Asef her zaman kendi sorularını kendisi yanıtlardı. Mavi gözleri Hasan'a dikildi. Parlayıp söndü. Afganistan peştunların yurdudur. Hep öyle oldu. Daima da öyle olacak. Biz gerçek Afganlarız. Saf Afganlar. Şu yaslı burunlular değil. Onun halkı vatanımızı kirletiyor, kanımızı kirletiyor. Elleriyle bir şey süpürür gibi gösterişli bir hareket yaptı. Afganistan peştunlarındır. İşte benim inancım. Asef gözlerini yeniden bana dikti. Güzel bir rüyadan uyanan birine benziyordu. Hitler için artık çok geç dedi. Ama bizim için değil. Kot pantolonun arka cebine uzandı. Cumhurbaşkanından kralın yapacak kuvveti bulamadığı şeyi yapmasını isteyeceğim. Afganistan'ı bütün bu pis kafir Hazaralardan temizlemesini. Bırak da gidelim Asef dedim titreyen sesimden iğrenerek. Bizim sana ne zararımız var? Ah elbette var dedi. Cebinden çıkardığı şeyi görünce soluğum kesiliverdi. Elbette paslanmak çelikmiş de güneşte parladı. Beni fazlasıyla rahatsız ediyorsun. İşin aslı canımı şu Hazara'dan bile daha çok sıkıyorsun. Nasıl olur da onunla konuşur, oynar, sana dokunmasına izin verirsin? Sesinden tiksinti damlıyordu. Veli ile Kemal başlarıyla onayladılar. Homurdanarak onu desteklediler. Asef gözlerini kıstı, başını salladı. Konuştuğunda sesi de yüzü kadar şaşkındı. Ona nasıl dostum dersin ha? Az kaldı haykırıyordum. Ama o benim dostum değil ki, benim hizmetçim. Bunu gerçekten de düşünmüş müydüm? Tabii ki düşünmemiştim. Hayır, düşünmemiştim. Hasan'a bir arkadaş gibi, hatta bir kardeş gibi davranmıştım. Peki ama babanın arkadaşları çocuklarıyla birlikte bize geldiklerinde Hasan'ı bir kez olsun oyunlarımıza almış mıydım? Neden Hasan'la etrafta başka kimse yokken oynuyordum yalnızca? Asef Muşra'yı parmaklarına geçirdi. Bana buz gibi bir bakış fırlattı. Sen sorunun bir parçasısın Emir. Sen ve baban gibi budalalar bu insanları korumasaydı onları çoktan def ederdik. Ait oldukları yerde Hazarajat'ta çürüyüp giderlerdi. Sen Afganistan'ın yüz karasısın. O deli gözlerine baktım ve çok ciddi olduğunu anladım. Canımı gerçekten de yakmak istiyordu. Yumruğunu kaldırdı, üzerime geldi. Arkamda hızlı, telaşlı bir devinim oldu. Gözümün ucuyla Hasan'ın yere eğildiğini, sonra doğrulduğunu gördüm. Asef'in arkamda bir yere takılan gözleri parladı, hayretle açıldı. Aynı şaşkınlığı arkamda olup bitene bakan Kemal Leveli'nin yüzlerinde de gördüm. Döndüm ve Hasan'ın sapanıyla burun buruna geldim. Hasan, lastik bandı sonuna kadar germişti. Meşin yuvada ceviz büyüklüğünde bir taş vardı. Hasan'ın sapanı doğruca Asef'in yüzüne doğrultulmuştu. Lastik bandı böylesine gelmekten zorlanan eli titriyordu. Kaşlarından ter damlaları fışkırmıştı. ''Lütfen bizi rahat bırak ağa'' dedi Hasan düz bir sesle. Asef'e ağa demişti. Kısacık bir an toplumsal sıralamadaki yerini beynine böylesine kızıyarak onu bir an olsun aklından çıkarmayacak biçimde özümseyerek yaşamanın nasıl bir şey olduğunu merak ettim. Asef dişlerini gıcırdattı. ''Bırak onu, seni anasız Hazara.'' ''Bırak da gidelim ağa, lütfen.'' dedi Hasan. Asef sırıttı. ''Belki gözünden kaçmıştır ama siz iki kişisiniz, biz de üç.'' Hasan omuzlarını silkti. Dışarıdan bakan biri için korkmuş görünmüyordu. Ama Hasan'ın yüzünü doğduğum günden beri tanıyordum ve bu yüzdeki en küçük bir değişimi, her bir seyirmeyi, titreşimi algılayabiliyordum. Ve korktuğunu görebiliyordum, hem de çok korktuğunu. ''Haklısın ağa.'' dedi. ''Ama elimdeki sapan da senin yüzünden kaçtı galiba.'' Kıpırdadığın an adını kulak yiyen Asef'ten tek gözlü Asef'e çevirirler. Çünkü taşı tam sol gözüne nişanladım. Bunları öyle düz, yansız bir sesle söylemişti ki bu sakin sesin altındaki dehşeti ben bile güçlükle duyabildim. Asef'in dudakları seyirdi. Veli ile Kemal bu konuşmayı büyülenmiş gibi dinliyorlardı. Biri tanrılarına meydan okuyordu, onu aşağılıyordu. En kötüsü de bu biri sıska bir Hazara'ydı. Asef gözünü taştan ayırıp Hasan'a dikti. Hasan'ın yüzünü dikkatle araştırdı. Orada bulduğu şey her neyse Hasan'ın niyetinin ne kadar ciddi olduğunu anlamasına yetmiş olmalı ki yumruğunu indirdi. ''Benim hakkımda öğrenmen gereken çok şey var Hazara'' dedi. ''Tane tane. Ben çok sabırlı biriyimdir. Bu iş bitmedi bilesin.'' Bana döndü. ''Seninle de işim bitmedi Emir. Bir gün benimle teke tek hesaplaşmanı sağlayacağım.'' Bir adım geri çekildi. Müritleri de öyle. ''Senin Hazara bugün çok büyük bir hata yaptı Emir.'' Sonra hep birlikte döndüler, uzaklaştılar, yokuşu inmelerini, bir duvarın arkasında gözden gitmelerini seyrettim. Hasan titreyen elleriyle sapanı beline sokmaya çalışıyordu. Ağzı yatıştırıcı bir gülümsemeyi andıran bir kıvrılışla çarpılmıştı. Pantolonunun belindeki sicimi ancak beşinci denemede bağlayabildi. Ürpertler içinde eve dönerken ikimiz de fazla konuşmadık. Her köşe başında Asef'le arkadaşlarının pusu kurmuş bizi beklediğine inanıyorduk. Ama beklemiyorlardı. Bunun bizi az çok rahatlatması gerekirdi. Oysa rahatlatmadı. Hem de hiç. Bunu izleyen birkaç yıl ekonomik gelişme ve reform sözcükleri Kabililerin dilinden düşmedi. Anayasal monarşi feshedilmiş, yerine cumhuriyet kurulmuş, başına da bir cumhurbaşkanı getirilmişti. Bir süre bütün ülkede bir kararlılık, bir yeniden doğuş havası esti. İnsanlar kadın haklarından, modern teknolojiden söz ediyorlardı. Yine de büyük bir değişim gözlenmiyordu. Her ne kadar Arg'da, Kabil'deki krallık sarayı yeni bir lider oturuyor olsa da yaşam eskisi gibi sürdü. İnsanlar cumartesiden perşembeye kadar çalışmayı, cuma günleri parklarda toplanıp piknik yapmayı, Garga Gölü'nün Pakman bahçelerinin tahta sıralarında oturmayı sürdürdü. Tıklım tıklım rengarenk otobüsler, kamyonlar Kabil'in dar sokaklarında ilerliyor, araçların arka tamponlarında dikilen ya da çömelen koyu Kabil aksanlarıyla sürücüye talimat veren muavinlerin haykırışları birbirine karışıyordu. Ramazan'ın bitişiyle başlayan 3 günlük bayram tatilinde en yeni, en iyi giysilerini kuşanan Kabil halkı ailelerini ziyaret etti. İnsanlar kucaklaştı, öpüştü, birbirine bayramı mübarek olsun dedi. Çocuklar armağanlarını açtı, kabuğu boyalı, haşlanmış yumurtalarla oynadı. Ertesi yıl 1974 kışının başında bir gün Hasan'la bahçede oynuyor, kardan kale yapıyorduk. Ali'nin seslendiğini duyduk. ''Hasan, aa, sahip efendi seni çağırıyor.'' Ön kapıda duruyordu. beyazlar giymiş, ellerini koltuk altlarına sokmuştu. Soluğu buharlaşıyordu. Hasan'la bakışıp gülüştük. Sabahtan beri bu çağrıyı bekliyorduk. Bugün Hasan'ın doğum günüydü. Neymiş baba? Biliyorsan bize de söylesene dedi Hasan. Gözleri pırıl pırıldı. Ali omuz silkti. Aa efendi bana bir şey demedi. Hadi Ali söyle ama diye bastırdım. Boyama kitabı mı? Belki de yeni bir tabanca. Hasan gibi Ali de yalan söylemeyi beceremezdi. Her yıl babanın Hasan'ın ya da bana aldığı armağanı bilmiyormuş numarası yapardı. Ve her yıl gözleri onu ele verir, biz de ağzından baklayı alırdık. Ama bu kez doğru söylüyormuş gibiydi. Baba Hasan'ın doğum gününü asla atlamazdı. Bir sürü Hasan'a ne istediğini sorar ama Hasan armağan konusunda bir şey söyleyemeyecek kadar utangaç olduğu için baba da ısrar etmekten vazgeçerdi. Böylece her kış kendi kafasına göre bir armağan seçerdi. Bir yıl Hasan'a Japon malı bir oyuncak kamyon aldı, bir başka yıl elektrikli bir tren, bir sonraki yılda bir dizi tren rayı. Geçen yıl baba Hasan'ı deri bir kovboy şapkasıyla şaşırtmıştı. Clint Eastwood'un iyi, kötü ve çirkinde taktığı şapkanın aynısıydı bu. Muhteşem yedilinin yerini alan son gözlemizdi. Bütün kış şapkayı Hasan'la sırayla taktık. Karlı bir tepeyi filmin ünlü müziğini haykırarak inlerken birbirimize ateş ettik. Ön kapıda eldivenlerimiz ve içine kar dolmuş botlarımızı çıkardık. Hole girince babayı dökme demirden yapılma odun sobasının yanında otururken bulduk. Yanında kahverengi takım elbiseli, kırmızı kravatlı, kısa boylu, kel bir Hintli vardı. Hasan dedi baba muzipçe gülümseyerek, seni doğum günü armağanla tanıştırayım. Hasan'la ikimiz boş boş baktık. Görünürde kurdeleli bir armağan paketi yoktu. Ne bir torba ne bir oyuncak. Yalnızca arkamıza duran Ali, baba ve bir de matematik öğretmenine benzeyen ufak tefek Hintli. Takım elbiseli Hintli gülümsedi, elini Hasan'a uzattı. Ben Doktor Kumar dedi, seninle tanıştığıma sevindim. Farsçayı ağır bir Hindu vurgusuyla konuşuyordu. Selamun aleyküm dedi Hasan tereddütle. Başını kibarca salladı ama gözleri gerideki babasını arıyordu. Ali yaklaştı, elini Hasan'ın omzuna koydu. Baba Hasan'ın kuşkulu ve şaşkın gözlerine baktı. Doktor Kumar'ı yeni dahiden getirttim. Kendisi bir plastik cerrahtır. Bunun anlamını biliyor musun diye sordu Hintli Doktor Kumar. Hasan hayır anlamında başını salladı. Yardım istercesine bana baktı. Bense omu silktim. Tek bildiğim insanın apantisini aldırmak için bir cerraha gittiğiydi. Bunu bilmemin nedeni de sınıf arkadaşlarımdan birinin bir yıl önce ölmesiydi. Öğretmen onu cerraha götürmekte geç kaldıklarını söylemişti. Ali'ye baktık ama onun yüzünden hiçbir şey anlaşılmazdı ki. Yüzü her zamanki gibi duygusuzdu ama gözleri sıcacıktı. Evet dedi Doktor Kumar, benim işim insanların bedenlerindeki kusurları düzeltmek, bazen de yüzlerindeki. Ah dedi Hasan, önce babaya sonra da Ali'ye baktı. Eliyle üst dudağına dokundu. Ah dedi bir kez daha. Alışılmadık bir armağan biliyorum dedi baba. Büyük bir olasılıkla umduğun şey değil ama bu sonsuza kadar kalacak bir armağan. Ah dedi Hasan, dudaklarını yaladı, genzini temizledi. Aa efendi, bu şimdi bu, hayır katiyen diye araya girdi Doktor Kumar. Canın kesinlikle acımayacak, sana bir ilaç vereceğim, hiçbir şey hissetmeyeceksin. Ah dedi Hasan, gülümsedi, rahatlamıştı. Azıcık, korkmadım. Aa efendi, yalnızca Hasan kanmış olabilirdi ama ben kanmamıştım. Doktorlar ne zaman acımayacağını söylese başım belada demekti biliyordum. Bir yıl önceki sünnetimi gayet iyi anımsıyorum. Doktor bana aynı şeyi söylemiş, hiç hissetmeyeceksin demişti. Ama o gece uyuşturucu ilacın etkisi geçince biri kasıklarımı kızgın kömürle dağlamaya başladı. Babanın beni sünnet ettirmek için neden 10 yaşıma kadar beklediğini anlayamıyordum. Bunun için onu asla bağışlamayacaktım. Keşke benim de babanın acıma duygularını harekete geçirecek bir yarayışım olsaydı. Haksızlıktı bu. Hasan, babanın sevgisini, ilgisini hak edecek hiçbir şey yapmamıştı ki. Yalnızca şu gülünç tavşan dudakla doğmuştu. Ameliyat çok iyi geçti. Pansumanın çıkartıldığı an hepimiz biraz sarsıldık. Ama Doktor Kumar'ın tembihlediği gibi gülümsemeyi sürdürdük. Kolay değildi. Çünkü Hasan'ın şişmiş, ciğer gibi kızarmış üst dudağı çok sevimsiz bir görüntüydü. Hemşire ona aynayı verince Hasan'ın dehşet dolu bir çığlık atmasını bekledim. Hasan, düşünceli bir yüzle aynaya uzun uzun bakarken Ali onun elini tuttu. Hasan bir şey mırıldandı. Anlayamamıştım. Kulağımı ağzına yaklaştırdım. Bir kez daha fısıldadı. Teşekkür. Sonra dudakları çarpıldı. Bu kez ne yaptığını hemen anladım. Gülümsüyordu. Tıpkı annesinin rahminden çıkarken yaptığı gibi. Şiş indi. Yara izi zamanla iyileşti. Kısa bir süre sonra ince, tırtıklı pembe bir çizgiye dönüştü. Ertesi kış yalnızca soğuk bir izdi. Buysa kaderin komik bir cilvesiydi. Çünkü o kış Hasan'ın gülümsemekten bütün bütüne vazgeçtiği kıştı.